Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özal.
Gelecek Nesil yeni bölümüyle karşınızdayız. Erdi, ilk konumuz aslında gelecek nesile çok da yakışır bir konu olacak. Çünkü espritüel bir robotla, eğlenceli bir oyun oynayan robotla karşı karşıyayız. Japon arkadaşlarımız, Japon dostlarımız diyelim. Biliyorsunuz onlar robotlar konusunda oldukça farklı, enteresan çalışmalar yapıyorlar. Yeni bir robot geliştirmişler ve bu robot kağıt, taş, makas isimli oyunda hiç kaybetmiyor. Şu an aslında videoda da görebiliyorlar. Görebileceğiniz gibi robot %100 bir başarıyla oyunu tamamlayabiliyor. Bunu geliştirmek için oldukça fazla çaba sarf etmişler. Çünkü aslında işin özüne baktığımızda robot insan gözünün algılayamayacağı hızda hareket edip, algılama yaparak sizin o anda hangi hareketi yaptığınızı görüyor ve ona karşılık gelen hareketi yapıyor. Fakat siz bunu gözle seçemediğiniz için sanki anında hareketi yapıyormuş gibi görüyorsunuz.
Evet, bu robotu Ishikawa Oku isimli bir laboratuvar geliştirmiş Japonya'da. Biz gelecek nesilde şimdiye kadar hep daha çok askeri amaçlarla kullanılan robotlardan bahsetmiştik. Ancak bu biraz daha robotik çalışmaların insancıl yüzünü gösteriyor. Taş kağıt makas oyunu biz de çocukluğumuzda çok oynadık. Çok ellerim kızarmıştır, çok kaybettiğim olmuştur bu oyunda. Ancak bu robot kaybetmiyor hiç. Tabi burada anahtar nokta kullanılan sensör. Çünkü çok hızlı, milisaniyeler içerisinde el hareketlerini takip ederek ve içerisine barındırdığı muhtemelen özel yazılım ya da artık özel algoritma diyelim. Hiç kaybetmemiş şimdiye kadar. Ancak hatırlarsın, IBM'in geliştirdiği süper bilgisayar da satrançı hiç kaybetmeyecekti göğe. Ancak Kasparov'la berabere kaldı. En azından berabere kaldı diyelim. Maçlar olmuştu. Ancak yine de hani özellikle de görüntüleme alanındaki gelinen noktayı göstermesi açısından önemli. Çünkü o kadar hızlı görüntüleme yapıp bunu arka planda işleyip ona göre karar verebilmesi en iyi. Çünkü karar verebilmesi lazım karşısındakinin hareketine göre.
Evet, bir de el hareketlerini çok hızlı yapabiliyor. Aslında çok esprili bir çalışmaymış gibi görünüyor. Fakat arkasında büyük bir teknoloji yatıyor. Çok hızlı kameralar elinizi izliyorlar. Robot elinizin o anki durumuna göre bir karşılık verebiliyor ve bunu o kadar düşük bir hızda yapıyor ki siz gözünüze seçemiyorsunuz. Tabi aynı laboratuvarın yine görüntüleme üstüne çok enteresan bir çalışması var. Bu da kitap tarama üstüne. Kitap sayfalarını taratmak için bildiğiniz gibi eski klasik scanner'larda ne yaparsınız? Kitabın sayfasını çevirirsiniz, scanner'a koyarsınız, tarama tuşuna basarsınız. Yani burada bir elle çevirme söz konusu oluyor. Tabi çok daha büyük, çok daha böyle karmaşık makineler var kitap sayfalarını kendi çeviren ama genelde yaptığımız şey sayfayı çevir, koy, tarama tuşuna bas. Kaldır, sayfayı çevir, koy, tarama tuşuna bas. Çok yavaş bir işlem. Yine aynı laboratuvardaki arkadaşlarımız bu görüntüleme teknolojiden yararlanarak yeni bir sistem geliştirmişler. Sayfayı alıyorsunuz, hani şu içinde ne varmış diye hızlıca bir bakarız ya. Aynı şekilde bir bakmamız sistemin bütün sayfaları taraması için yeterli oluyor. Bu da görüntüleme teknolojisindeki hızın günlük hayatımızda nasıl yararlı bir şekilde kullanılabileceğinin iyi bir göstergesi oluyor. Japonlar boş durmuyor. Bunu kesinlikle rahat bir şekilde söyleyebiliriz.
Tabii bu noktada kuşkusuz en büyük pay kamera ya da kullanılan sensörün sahip olduğu kapasite diyelim. Çünkü en nihayetinde kitap tarama için de olsa, kağıt taş makas oynamak için de olsa donanım aynı, arka planda sadece birkaç yazılım güncellemesiyle değişiklikle bunu yapabiliyorlar. Tabii özellikle kitap tarafındaki bu gelişme önemli. Senin de bildiğin gibi başta Google olmak üzere pek çok firma kütüphaneleri dijital ortama taşımak için büyük çaba sarf ediyor. Ancak burada önemli sıkıntı şu: dünya çapında milyonlarca kitap var ve bunların tek tek işlenmesi zaman alıyor. Bu teknoloji belki o noktada hani milli hazine diyebileceğimiz kitapların fiziksel koşullardan olumsuz etkilenmemesi adına dijitale çevrilmesi için bir
hızlı bir şekilde hızlı kullanılabilir. Evet. Tabii büyük ihtimalle izleyenlerimizin bir çoğunluğunun da hızlı bir şekilde kopyalanmasını sağlayabilir diye gelmiştir. Çünkü biz fotokopi makinesinden başladık. Halbuki scanner olarak çalışıyor teknoloji. Siz isterseniz basarsınız, isterseniz bilgisayara aktarırsınız.
Tabii bu endüstriyel casusluklarda da kullanılabilir. Düşünsene bir şirkete girdiniz, hemen yüzlerce sayfalık gizli confidential dokümanı
özel bir şekilde taratmışsın, hepsi belge olarak kayıt altına alınsın. Oldukça enteresan bir çalışma olmuş. Burada Japon arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.
Japon kardeşlerimizi.
Tabii üniversitelerimizde de bu tip çalışmalar var ama dediğimiz gibi çağrı gelmediği sürece biz gidip görüntüleyemiyoruz.
Ki biz yine de buradan seslenelim. Hani ülkemizdeki üniversitelere biz açığız. Böyle teknolojiler varsa, üzerinde çalıştıkları proje aşamasında bile olsa biz gidip çekebiliriz ya da onlar gelip anlatabilirler.
Gerçi enteresan bir şey de var. Biliyorsun biz aslında çok böyle gelişmiş teknolojiler geliştiren enstitülere gittik ülkemizde. Fakat hepsi nedense askeri teknoloji geliştiriyorlar. Ve gizlilik seviyesinde hiçbir şeyi böyle görüntüleyemiyoruz, çekemiyoruz. Ufak tefek röportajlar yapıp geldik. Özellikle CUDA tarafında da çok gizli teknolojiler geliştiriliyor. Hani ekran kartı üstünde çalışan.
Burada sanırım Türkiye'de Savunma Bakanlığı ya da Türk Silahlı Kuvvetleri herhalde bu tür projeler için en büyük satın almacı bu durumunda.
İyi para veriyor orada.
Çünkü pek çok biliyorsun özel şirket yurt dışı menşeli olduğu için zaten yurt dışından o ihtiyacı karşılayabiliyorlar. Ancak yerel ihtiyaçların karşılanmasında yerel firmalarda üniversitenin projeleri daha önemli olduğu için muhtemelen Savunma Bakanlığı ya da TSK burada en büyük müşteri durumunda.
Şimdi burada dijital kitaplardan bahsettik, Google'dan bahsettik. Google'ın XPRIZE isimli bir aslında yarışması var ve bu yarışmada 30 milyon dolar para ödülü var. Bu para ödülü kime verilecek? Eğer bir cihaz geliştirirseniz ve bunu Ay'a başarılı bir şekilde indirip Ay'da çalışmasını sağlarsanız, ki burada bir robottan bahsediliyor, 30 milyon doları kazanmaya hak kazanıyorsunuz. Burada değişik takımlar şu an yarışmaktalar. Fakat bu yarışma o kadar ciddiye alınmış durumda ki NASA bir el kitabı yayınlayarak Ay'a gidildiğinde yapılmaması gerekenlerle ilgili notlar düşmüş ve bu notlarda şöyle bir ayrıntı mevcut. Diyor ki bizim Ay'daki cihazlarımıza dokunmayın. Bizim indiğimiz kratere inmeyin. Oradaki bayrağı sakın zarar görecek şekilde hırpalamayın. Yani açıkçası bizim bölgemizden uzak durun da nereye inerseniz inin demişler.
Kısacası Google diyor ki yani daha doğrusu NASA yaptığı bu bildiriyle, bu bir şekilde deklarasyonla benim mıntıkama girmeyin diyor hani Ay'da. Ki biz zaten daha önceki videolarımızda
Ay kimin olacak diye bir tartışmıştık.
Hani uzayda kim hak sahibi vesaire tartışmasını yapmıştık. Ancak yavaş yavaş artık uzay trafiği artmaya başladı. Hemen her ülke, en son işte Çin, kendi ülke tarihinin ilk kadın astronotunu mesela uzaya yolladı. Yavaş yavaş orada trafik artıyor. Hani burada çok fazla komple teorisi geliştirilebilir. Acaba NASA şimdiden değerli madenleri, mineralleri olduğu bölgeleri keşfetti de acaba oralara kurulmaya mı çalışıyor tarzında. Hani bu ilginç bir çalışma. Tabii şunun da hakkını yememek lazım. Uzay çalışmaları en ufak komponentin geliştirilmesi bile milyonlarca dolarlık Ar-Ge gerektiriyor. Hani bu noktada NASA en iyimser tahminle bu tür çalışmalardan cihazlarının etkilenmemesini istemiş de olabilir.
Tabii ancak sonuçta
arka planında muhtemelen başka şeyler
var. Hani onların bir tarihi değeri de var. Fakat ben arka plan dediğin gibi farklı şeyler olabileceğini düşünüyorum. Sonuçta bunların hepsi verici özelliğine sahip, uydu özelliğine sahip cihazlardı. Belki oradan izleme yapıyorlar uzun bir zamandır.
Belki de
fakat
bizleri diyorlar.
Evet, kimsenin bilmesini istemiyorlardır. Enteresan bir durumu sizlerle paylaşmak istedik. Bir diğer haberimiz de askeri alanla ilgili. Ve özellikle askerlerin nöbet esnasında yardımcıları olacak bir konuyla ilgili değinmek istedik. Biliyorsunuz ülkemizde de ne yazık ki silahlı kuvvetlerimizin başında belalar mevcut.
Aynen.
Ve kimi zaman nöbet tutarken askerlerimiz sıkıntılı durumlara düşebiliyorlar. Amerikan menşeli bir firma bir sırt radarı geliştirmiş. Bu sırt radarı 9 kilo ağırlığında ve 9 kilo ağırlığıyla da zaten her askerin taşıyabileceği bir radar olduğu ortaya çıkıyor. Asıl güzel özelliği bu radarın, hani çok geniş bir uyumluluk listesine sahip, kitlesi demeyeyim. Çünkü Android tabletlerden askerler için üretilmiş özel tabletlere kadar birçok cihazla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Ne işe yarıyor bu radar? Sırt radarı olarak geçen cihazı kuruyorsunuz, 600 metrekare alanı tarıyor sizin için. Ve herhangi bir hareketlilik olduğunda bu hareketliliğin hangi noktada olduğunu Google Maps üstünden size gösterebiliyor. Çok etkin bir şekilde çalışıyor. Zaten bunun için firma güzel bir video yayınlamış. Bu videoda ilk olarak yüksek çözünürlük bir kamerayla bir alanı izlerken kaç dakika içinde bir hedefin tespit edilebileceğini gösteriyor. Daha sonrasında ise radarla bu tespiti yapıyor. Normalde yüksek çözünürlükteki bir kamera burada insan gözünü aslında.
Aynen.
Az çok burada simüle etmek için kullanılmış ve 2 dakika 17 saniye içinde ancak hedef saptanabiliyor ki hedef olabildiğince yaklaşmış oluyor nöbet tutan askere. Fakat bu radar kullanıldığında 9 saniye içinde de saplanıyor çok uzak bir noktadan. Ve böylece aslında bir emniyete geçme, buna karşı bir önlem alma zamanı veriliyor askerlere. Radar 90 derece bir açıyla tarama yapıyormuş ve Android tabletlere gönderebilmesi, Google Maps'le çalışabiliyor oluşu da sivil alanda da kullanılabileceğini gösteriyor aslında.
Tabii askeri alanlarda kuşkusuz askeri operasyonlardaki en büyük tehditlerden birisi pusu. Çünkü hakikaten bazı tenha bölgelerde ya da oval demeyeyim, daha dağlık arazilerde hani bazen istenmeyen durumlar yaşanabiliyor. Tabii hava desteğinin gidemeyeceği bazı noktalar da var. Çünkü genellikle bu tür istihbaratlar hava desteğiyle yerdeki birimlere bildirilir. Bu noktada bu radar oldukça işlevsel olacak. Çünkü 9 kilogramlık bir ağırlığa sahip insan askerliğini yaptığını biliyorsun. Zaten pek çok askerin sırt çantasında da
oldukça fazla ağırlık var.
Muhtemelen sadece bu cihaz için bir er ya da asker tayin edeceklerdi bunu taşınması için. Çünkü tek bir askerin bunu yönetmesi oldukça kolay. Sadece bir saat içerisinde askerler bunu kullanabilecek düzeye geliyorlarmış. Benim burada dikkat çekmek istediğim nokta şu. Sadece 10 wattlık bir güç kaynağına ihtiyacı var bu cihazın ki özellikle Amerika'nın daha önce yaptığı çalışmalarda şu ortaya çıkmıştı. Askerlere çok gelişmiş elektronik ekipmanlar yüklenebiliyor. Bunda sorun yok. Ancak bunların beslenmesi çok büyük sıkıntı.
Zaten Irak Savaşı'nda hani mermi taşıyan askerler yanında pil taşıyan askerler de peyda olmuştu ve bunların savaş alanında oldukça fazla görüleceği konuşuluyordu. En büyük sıkıntılardan bir tanesi dediğin gibi aslında enerji.
Kesinlikle. Tabii şimdi diğer boyutu var. Yani Android tabletler diyoruz. Yani bu açık kaynak bir işletim sistemi olduğu için sisteme dışarıdan sızıntı olabilir ihtimalinde gündeme gidiyor. En nihayetinde çünkü kablosuz bir iletişimden bahsediyoruz. Belki askerler birbirlerine bir takım veriler aktaracaklar. Yani bu noktada işin güvenilirlik kısmı da sorgulanabilir. Yani Google Maps diyoruz. Askerler acaba 3. parti uygulamaları bunu devreder mi?
Tabii ya fakat da hani geniş uyumluluk listesi var. Askerlerin kullanıcı özel donanımlarla da uyum içinde çalışabiliyor.
Kesinlikle.
Özel şifreleme sayesinde.
Bu belki hani diğer taraftan sivil hayatta da kullanılabilir. Çünkü bir takım doğal faktörlerden etkilenen bazı iş kolları var. Orada da mesela hani
hayvanlar geliyor mu gelmiyor
kesinlikle
mu gibi.
Hani o açıdan değerlendirdiğimiz zaman da sivil ya da iş hayatında da bu tür cihazlar sivil versiyonları en azından kullanılabilir gibi geliyor.
Evet, kullanılabilir gibi görünüyor. Zaten bunu değerlendirecektir büyük ihtimalle güvenlik güçleri. Şimdi bir diğer haberimiz de aslında hep böyle robotlardan konuşuyoruz. Silah teknolojilerinden konuşuyoruz. Hani gelecek dedik mi sanki olay sırf bunlardan ibaretmiş gibi. Aynen. Fakat günlük hayatımızda bize kolaylıklar sağlayacak teknolojiler de mevcut. Bunlardan bir tanesi de MIT'deki öğrenciler düşünmüşler. Demişler ki ya bu ketçap şişeleri, mayonez şişelerindeki en büyük dert nedir? O dibindeki ketçabı mayonezi alamamak bir türlü. Yapışır kalır içine. Siz sallarsınız, sallarsınız, uğraşırsınız. Kimi zaman sallarken üstünüzü, başınızı mahvedersiniz. Böyle bir sıkıntı mevcut. Yeni bir kaplama geliştirmişler ve bu kaplamanın ismini Liquid Glide ismini vermişler. Bu sert bir kaplama. Fakat sert olmasına rağmen bir yağ kıvamında akışkanlık sağlıyor. Bulunduğu malzemenin iç yüzeyine. Ve ne ketçap ne mayonez artık şişenin dibine yapışamıyor. Tabii bunlar ketçap mayonezle gösterilmiş videolar. Fakat herhangi bir yapışan şey düşünün. Hani bu belki de bir biber sosu olabilir ya da farklı bir malzeme olabilir. Böylece kapların içindekini sonuna kadar kullanabileceğiz. Özellikle diş macunlarında da etkili olur diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Tabii burada aslında benim dikkatini çekmek istediğim nokta şu. Her şeyin altında eğer sivil bir teknolojiden bahsediyorsak Amerika'daki MIT çıkıyor.
Evet.
Massachusetts Technology Institute.
Çok fazla çalışanı var.
Çok fazla çalışanı var. Çok fazla laboratuvarı var. Hani beyin göçü diyoruz. Ülkemizden giden pek çok yetenekli beyin de MIT çatısı altında çalışıyor. Tabii bu teknoloji kağıt üzerinde çok fazla şey vaat ediyor. Dediğin gibi en basitten bir ketçap kutusunun dibindeki son damlayı bile kullanabileceğiz ki biliyorsunuz ketçap kutularının bir miktarı hep heba olur. Ama tabii işin diğer tarafından yorum yapmamızı engelleyen de bir unsur var. Teknoloji patentli bir teknoloji olduğu için çok fazla detayını şimdilik açıklamıyorlar. Muhtemelen bunu çok hızlı bir şekilde özel sektöre dahil edecekler.
Özel sektöre dahil edecekler de tabii bu şimdi araştırmanın başı. Bir de bunun şöyle bir riski var. Acaba bu malzeme ne kadar hani o içindeki maddeye karışıyor?
Tabii işin bir de öyle boyutu
yani
var.
Yani sağlığa zararlı mı değil mi? Bunların araştırılması gerekiyor. Şu an videolarda gördüğümüz başarılı olmuş. Ve ketçabı son damlasına kadar verdiğimiz paranın hakkını alacak kadar kullanmamıza izin veriyor.
Belki o noktada hani Ayşe teyzeye de daha fazla görev düşebilir çünkü akışkanlık artıyor. Ketçap vesaire üzerimize
daha fazla üstümüzü mahvedebiliriz diyorsun. O da doğru olabilir. Şimdi bir diğer haberim de yine evlerimizde kullanacağımız bir teknolojiyle ilgili. Ev otomasyon sistemleri fazlaca yaygınlaşmaya başladılar. Her ne kadar ülkemizde çok fazla görmüyor olsak da fiyatlarından dolayı. Yurt dışına baktığımızda insanlar artık tabletlerinden aydınlatmalarını, elektrik sistemini kontrol edebilmek istiyorlar. Bu kontrolü yönelik de cihazlar yaygınlaşmaya başlamış, satılmaya başlamış durumdalar. Ve asıl gelişmelerden bir tanesi de bu tasarruflu ampullerden sonra yerini alacak LED ampullerin yaygınlaşmaya başlaması oldu. Artık birçok kişi LED ampul kullanıyor. Daha tasarruflar daha uzun ömürlüler. Çevreye daha yararlılar aslında düşündüğümüzde. Aynı zamanda kesimizi de koruyorlar. Yeni geliştirilen bir cihazla telefonlarımızdan bütün evdeki LED sistemini, LED ampulleri kontrol edebilmemiz sağlanmış.
Şimdi LED teknolojisiyle ilgili biz zaten sen özellikle daha önce çok kapsamlı bir röportaj yayınlamıştın ki açıkça söylemek gerekirse o video Türkiye'de LED üzerine yapılmış belki de en önemli kaynaklardan birisi haline geldi.
İlk çalışmalardan bir tanesini yapmaya çalışıyor çünkü yeni bir teknolojiydi ve nereye geliyor, nereden geliyor tam olarak bilinsin istedik.
Şimdi zaten LED aydınlatma noktasında önümüzdeki yegane yol diyebiliriz. Çünkü geleneksel aydınlatma sistemlerinin yanında LED hem daha düşük enerji tüketmesi, daha az ısınması, daha yüksek aydınlık sağlayabilmesi gibi bazı önemli avantajlara sahip. Uzun vadede cebimizi koyacak ama ilk tabii yatırım maliyetleri oldukça yüksek. Sen de biliyorsun çünkü LED'ler, LED ampuller arka plandaki yarı iletken maliyetlerinden ötürü çok kolay ulaşılabilir hale değil. Ki şu anda ilk etapta devletlerin örneğin sokak aydınlatmalarında kullanması, otoyol aydınlatmalarında kullanması planlanıyor. Hayatımız artık otomasyon oldu. Hani LED'in avantajlarını burada çok uzun konuşabiliriz. Ancak burada konumuz onun otomasyona daha efektif hale gelmesi. Artık akıllı ev diyoruz. Keza senin de bir akıllı evin var. Pek çok şeyi sen artık evinde tabletten yönetebiliyorsun şahsen. Hani burada aydınlatmaların zaten LED ile daha az enerji tüketirken bir de israftan kaçınabilmek adına uzaktan tabletle yönetilebiliyor olması, akıllı telefonla yönetilebiliyor olması hani pratik hayatta hepimize fayda sağlayacaktır. Ancak bunların son kullanıcıya ulaşması zor. En başta muhtemelen büyük ev projelerine, konut projelerine girip daha sonra daha nispeten müstakil evlere girecektir diye düşünüyorum.
Şimdi fiyatlandırmaya baktığımızda normal LED ampuller Amerika'da 25 dolara bulunabiliyormuş. Bu kontrol edebilen ampuller 30 dolara bulunabiliyorlar ve bunların hepsini kontrol edebilecek bir tane merkez istasyonu ihtiyaç var. Bu da 100 dolara satılıyor. Telefonlarla uyum sağlasınlar diye.
Çok ucuz oldu söylenemez.
Evet, çok ucuz oldu söylenemez fakat hani yenilikleri takip etmeyi sevenleri, oyuncak gibi hani elindeki tabletle eviyle oynamayı sevenler için yine de uygun fiyatlı bir çözüm.
Zaten burada şunu da söylemek lazım. LED aydınlatma olsun, güneş enerjisi olsun, alternatif enerji kaynakları olsun. Burada hep uzun vadeye düşünmek lazım. Çünkü bugünden yarına avantaj sağlayacak şeyler değil bunlar. Çok ciddi bir yatırım maliyetleri gerektiriyor. Ancak uzun vadede aydınlatmadan tasarruf sağlayabilirsiniz, ısıtmadan tasarruf sağlayabilirsiniz. Yani bunu, bu tür teknolojilere yatırım yaparken hep bunu göz önünde bulundurmak lazım.
Öyle gerçekten hani şimdi ev teknolojilerinden gittik, günlük hayattaki teknolojilerden bahsettik. Yine günlük hayatımızda oldukça fazla işimize yarayacak yeni bir teknolojiden bahsetmek istiyorum. Şimdi Kickstarter diye bir oluşum var. Bir projeler bütününün yer aldığı bir web sitesi var aslında.
Portal.
Portal diyelim buna. Genel olarak Kickstarter'a baktığınızda bazı mucitler bir şeyleri keşfetmişler, bir şeyler yapabilecekliğine inanıyorlar. Fakat bunu tabii ki seri üretime geçirebilmeleri için ya da geliştirebilmeleri için paraya ihtiyaçları var. kullanıcılardan bağış talep ediyorlar. Diyorlar ki ya benim böyle güzel bir icadım var, işte uçan araba yapacağım fakat 10 milyon dolara ihtiyacım var. Bana bağış yapın. Eğer insanlar inanırlarsa bu projeye bağış yapmaya başlıyorlar. Şimdi bahsedeceğim konu da yine bir Kickstarter projesi ve oldukça enteresan bir proje. Çünkü bu projede üstümüzdeki elbisenin bizi sıcaktan tamamen koruyup terlemeyi engellemesi söz konusu. Polar Shirt, daha doğrusu Apollo Shirt olarak isimlendiriliyor. Yani Apollo tişörtleri diye geçebilir ya da Apollo gömlekleri. Genel olarak projeye baktığımızda NASA'nın, astronotların malzemesinde yani o kozmonotların giydiği elbiselerdeki malzemeden yararlanarak gömlekler yapılması ve bu gömleklerin güneş ışığını emerek tenimize iletmeden tamamen dış yüzeyde tutarak bizi terlemekten koruması hedefleniyor. Çok değişik bir proje çünkü genel olarak söylenen şu, elbisemiz dış ortamdayken güneş ışığını soğuracak, aynı bir şarj olan pil gibi güneş ışığını alarak enerjiyi biriktirecek, üstünde bunu kesinlikle bizim tenimize iletmeyecek. Herhangi bir soğuk ortama geldiğimizde ise bunu dış ortama salarak yine tenimizden uzaklaştırmış olacak. En az 2 derece fark yapabileceği söyleniyor normal gömleklere göre ve terliğimi engelleyeceği söyleniyor. Şu an için para biriktirmeye başlamışlar, hatta 30 bin dolar hedefliyorlarmış, şu an 110 bin dolardalar. Ve 6-7 günde bağış toplamaya devam edecekler. Enteresan bir proje olarak göründü bana.
Ya açıkçası bu gömlek insan vücudunun sıcaklığına göre bir termal izolasyon sağlıyor. Hani vücudun sıcakken soğuk tutmak için, soğukken de sıcak tutmak için bir takım avantajları var. Tabii gömleğin ve bu teknolojinin bazı diğer avantajları da var. Örneğin antibakteriyel yapıda terlemeden kaynaklanan ya da nemden kaynaklanan bir takım vücuda zararlı bir bakteriyel oluşumların önüne geçebilecek yapıda.
Evet, kokunun da önüne geçiyor aslında.
Kokunun da önüne geçiyor keza. Hani bunlar özellikle hani gömlekten yola çıkarsak ya, iş hayatında hepimiz gömlek giyiyoruz ve gömlek sıcak havalarda aşırı derecede terleten bir unsur. Yani buralarda avantaj sağlayacaktır ama şunu da unutmamak lazım. Sonucunda giyilebilir her şey tek kullanımlık değil. Bunları yıkayacağız, giyeceğiz, düşeceğiz, kalkacağız vesaire. Hani bu yapının, bu kaplamanın bunlara ne kadar dayanıklı olduğunu görmek lazım.
Tabii görmek lazım. Proje umarım sonuçlanır. Biz alıp deneyebiliriz. Çünkü aynı zamanda sadece gömleklerle değil, tişörtlerde de kullanabilecek esnek bir malzeme, esnek bir kumaş ürettiklerini söylüyor ekip. Hani bir görmek isterim açıkçası, denemek isterim.
Açıkçası ben de denemek isterim çünkü terleme hakikaten içerisinde bulunduğumuz sıcak yaz aylarında en büyük problemimiz. Hani bunun önüne ekstra bir klima vesaire dahil olmadan sadece giydiğimiz kıyafetler sayesinde termal karakteristikli avantaj sağlayacaksak eğer bunlar çok güzel şeyler olur.
Evet, yani akıllı elbiseler bize şöyle bir avantaj sağlayacak. Sonuçta elektriğe ihtiyaç duymuyor çalışabilmek için. Genel olarak kendi kendini işini hallediyor ve bizi de sıcaktan uzaklaştırıyor. Gelecek çok daha kolay olacak gibi görünüyor şimdiden.
Tabii geleceğe dönüş filmini hatırlarsın. Orada geleceğe gittiklerinde kendinden kapanan ayakkabılar, kendinden yetişen...
Şu an onları göremiyoruz ama.
Can kurtaran montları vesaire vardı. Hakikaten oraya doğru gidiyoruz.
Evet, bir diğer haberimiz de şimdiden dedik ya savaş teknolojilerinden falan bahsettik, günlük hayat dönelim. Şimdi tekrar savaş alanına dönüyoruz. Çünkü çok önemli bir haber var. Erdi radardan bahsederken güvenlikten bahsetmiştin. Kablosuz olduğu için hacklenebilir demiştin. Bir hacklenme haberi ve bu sefer hacklenen Amerika'nın insan savaş taşıtları. Dronelardan bir tanesi Texas'taki üniversite öğrencileri tarafından diyelim. Hacklenmiş ve bu hackleme sonucunda şöyle anlatmışlar. Biliyorsunuz İran, Amerika'nın insan savaş araçlarından bir tanesini GPS sinyallerini simüle ederek indirmeyi başardı. Tamamen kazasız belasız indirdiler ve ters mühendislikte şimdi...
Düşürmediler, indirdiler.
Evet, düşürmediler, indirdiler. Bunu nasıl yaptılar? Özel bir cihazla aslında drone'un GPS sinyallerine müdahale ediyorlar. Kendileri GPS referans sinyalleri gönderiyorlar ve drone'un o an nerede olduğunu kaybetmesini sağlıyorlar. Dronelarda aslında GPS sinyallerine karşı bir önlem var. Eğer GPS sinyali karışırsa veya drone o an bulunduğu bölgeden daha farklı bir bölgedeymiş gibi gösterilirse genel olarak nerede uçtuğuna bakıyor. Yani drone havaalanına inişe geçmeden önce ilk önce havaalanına bir bakıyor. Ya bu benim gerçekten inmem gereken havaalanı mı diye. Resim havzasındaki resimlerle bunu karşılaştırıyor ve doğruysa eğer iniş yapıyor. İran gitmiş Amerika'daki bir üste bulunan havaalanının aynısını zaten inşa etmiş. Böylece drone GPS sinyalleri karıştığında bir de havaalanına bakmış. Ya doğru burası deyip inmiş. Kazası belası indirmişler. Texas'taki öğrenciler de aynı şekilde GPS sinyallerini karıştırmışlar. Ve drone'un o an nerede olduğunu kaybetmesini sağlamışlar. Fakat bu sefer havaalanında falan olmamasına rağmen drone büyük tehlike atlatmış. Bu da aslında savunma sisteminin tamamen robotlara böyle emanet edilmesinin ne kadar böyle yanlış bir şey olduğunu da göstergesi gibi.
Zaten insansız uçaklarda hani GPS sinyalinin dışında senin de belirttiğin gibi o haritalama çok önem taşıyor. Resim görsel haritalanmadan ya da görsel sanallaştırmadan yola çıkarak alternatif yöntemlerle inice güvenli alanları arıyor. Tabii burada işin aslında başka bir zayıf boyutu da şu, yine bunda daha önce haberi gündeme geldi. Doğrudan bu konuyla ilgili olmasa bile Amerikan Savunma Bakanlığı olası malware girişimlerine, Trojan girişimlerine karşı örneğin karadan dronların yani insansız gözlem uçaklarının diyelim biz buna, belki saldırı amaçlı da kullanılabilir. Uçakların karadan yönetim platformlarının hepsini Windows'tan Linux'a geçiriyormuş. Windows tarafında bir takım yazılım, anti-trojan gibi bir takım sıkıntılar meydana gelmiş. Şimdi bu konuda da bu spoofing olayını kullanmış bu Texas'taki öğrencilerdi. Bir nevi Amerika'daki ya da ilgili yerdeki kontrol üssünün GPS yönetimini simüle ederek, sinyalleri simüle ederek aslında drone'u kandırmaktan ibaret bir yöntem kullanıyorlar. Ama senin de belirttiğin gibi özellikle diğer alternatif yöntem olarak resimlerden yola çıkıp güvenli nokta arama fonksiyonunu nasıl göz ardı ettiler de bunu indirmeyi başardılar. Ya da sisteme dahil olmayı başardılar. Bu ilginç bir konu. Tabii drone'lar çok tartışılıyor. Yani çok tartışılıyor.
Bir de bunların silahlandırılması söz konusu. Üstte bir silah olsa belki de ateşleyebilecekler.
Kesinlikle silah, zaten Amerika'nın elinde illaki silahlandırılmış, en azından hafif silahlandırılmış versiyonlar da var. Tabii drone'larla ilgili tartışma şu, uzun mesafe gidebiliyorlar. Pilot ihtiyaçları yok ama hareket kabiliyetleri sınırlı olduğu için karşılarına gerçek anlamda bir savaş uçağı çıktığı zaman kendilerini çok fazla koruyabilecek durumda değiller. Bir de şunun altını çizmek lazım. Bu tür sistemlerle ilgili en büyük handikaplardan birisi de şu, üzerine çok sayıda gelişmiş sensör var. Karadaki operatörü saniyede belki binlerce veri gidiyor. En nihayetinde o da insan olduğu için, tabii Amerika'nın yapay zeka sistemleri vesaire de var. Ancak karar verici noktalardan birisi insan olduğu zaman ve stres altında olduğu zaman hatalı o verileri değerlendirmesi zaman zaman hatalı olabiliyor. İşin bu boyutunda göz ardı etmemek lazım. Drone diyoruz, robotlaştırılmış uçaklar vesaire diyoruz ama işin yine en nihayetinde zayıf halkalarından birisi insan oluyor.
Tabii burada hani tartışan konulardan bir tanesi de yanlış karar verildiğinde suçlusu kim? Drone mu suçlu? Sinyaller mi, veriler mi suçlu? Üreten firma mı suçlu? Acaba karada kontrol edenler mi suçlu? Burada aslında bir sürü de değişken var. Ya, bir sürü soru işareti var.
Burada aslında yine hatırlarsın, bir zamanda haberini de vermiştik. Google'un kendi kendine giden arabası kaza yapmıştı. Aracın içerisinde yan tarafta acil durumlar için bir de insan vardı, insan sürücü vardı. Araç mı kaza yaptı, sürücü mü kaza yaptı, o tartışmadan çıkamamıştık. Bu da biraz ona benzer tartışmaya
giriyor. Evet, enteresan konulardan bir tanesi. Bir diğer konumuz da aslında bilgisayar severleri ilgilendiriyor. Şimdi bakıyoruz, teknoloji hızlı gelişiyor fakat bilgisayarımızdaki soğutma bileşenleri çok da fazla gelişmediler. Hani en son noktaya geldiğimizde ısı buruları sayesinde artık etkin bir hava soğutma sağlanabiliyor. Soğutma sistemleri hala çok pahalılar. Hani evde kullanılabilecek düzeye indirilemediler. Bunun haricinde de alternatif yöntemler yok gibi. Hani buzdolabında kullanılan sistemler denendi fakat hem çok pahalı hem de çok fazla enerji tükettikleri için tercih edilmediler. Yeni sistemde ise düşünülmüş hava soğutmadaki en büyük eksiklik aslında fanla. Siz direkt olarak havayı üflüyorsunuz fakat bu bloğun her yerine hava akışını sağlamıyor ne yazık ki. O hava bloğun her yerine girmediği için de bazı ısınan noktalar hep sıcak kalmaya devam ediyorlar. Bir grup bilim adamı düşünmüşler ya, demişler ki biz acaba bu bloğu kendisi fan şeklinde dizayn edip de bloğu döndürürsek ne olur? Enteresan bir şekilde dönen bir blok yapmışlar ve bu blok özel kaplaması sayesinde bulunduğu noktadan aslında ısıyı kendi üstüne alabiliyor ve dönerek ısıyı kendine uzaklaştırıyor. Herhangi bir fana sahip değil. Saniyede 2000 tur atabiliyor. Bu aslında bir fanla karşılaştırıldığında oldukça düşük hızda döndüğü anlamına geliyor. Ses seviyesine baktığımızda ise neredeyse sessiz.
2000 devir dakika için evet. Sessiz olması çok büyük avantaj.
Çok büyük avantaj, tamamen sessiz ve genel olarak istatistiklere bakıldığında da aynı boyutlardaki bir fanla soğutulan soğutmaya göre 30 kat daha etkin bir soğutma sağlayabiliyor. Bu da ne anlama geliyor? Daha küçük ortamlarda daha etkin soğutmanın yapılabileceği anlamına geliyor. Şu an deney aşamasında, laboratuvar ortamında deneyleri görüyorsunuz. Oldukça da ayrıntılı videolar yayınlanmış durumda konuyla ilgili. Patentlenecektir bu büyük ihtimalle. Belki ilk başta süper bilgisayarlarda göreceğiz. Çünkü onlar da yer sorunu. Önemli konulardan bir tanesi klima bazen yetmeyebiliyor. Özellikle çok bol rüzgar esen yerlere kuruyorlar ki aslında rüzgarın enerjisinden de yararlanabilsinler.
Ki zaten Google, Facebook gibi büyük şirketlerin kendi özel soğutucu tasarımlarının olduğunu da biliyoruz. Kendilerine özel yapılar, binalar inşa ederek sunucularına ihtiyaçlarını o şekilde gidermek istiyorlar. Çünkü bizim de işlettiğimiz 15'e yakın sunucumuz var dolanma haber çıktısı altında. Bunların ısısı büyük problem ve ilgili data center bunları yeterli oranda ısıtamadığı zaman sunucular yavaş yavaş şişmeye başlayabiliyor çünkü...
Evet, yeterli soğukluk sağlanamazsa eğer sunucuların performansı düşebiliyor. Çünkü ne yazık ki yarı iletkenler ısındıkları zaman eskisi gibi performans vermeye başlıyorlar, dirençleri yükseliyor. Bu da önemli noktalardan
bir tanesi. Tabii burada şunun altını çizmek lazım. Soğutucu tasarımı belki hani soğutucu bir bilgisayar bileşenler arasında en basit komponentlerden birisi gibi görünüyor. Çünkü bir tarafta koca firmalar işlemci geliştirmişler diyoruz. Bir tarafta GPU yapmışlar diyoruz. Hani diğer taraftan baktığınızda bir tane bir blok var, üzerine dönen bir fan var gibi düşünülüyor. Ancak soğutucu çok maliyetli bir iş çünkü soğutucunun kullanılacağı cihaza uygun bir şekilde tasarlanmış olması gerekiyor. En nihayetinde mesela bir ekran kartından bahsediyoruz, adam bir soğutucu yapıyor. 3 jenerasyon tüm ekran kartlarını kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada aslında arz talep meselesi. Bu tür artık ütopik diyebileceğimiz macera perest tasarımlar için gerçek anlamda pazar araştırmasının yapılması gerekiyor. Kimler ihtiyaç duyacak ya da nerelerde kullanılabilir
gibi. Tabii de maliyeti çok önemli. Ne kadar maliyete var?
Kesinlikle. Bir taraftan 1000 dolara sunucu kurarken bir taraftan 300 dolara soğutucu satmaya kalkışırsanız o biraz başarılı olmaz.
Olabilir,
ancak
tabii.
Bu tasarım hakikaten değişik bir yöntem. belki hepimizin aklına gelebilecek ancak hiçbir zaman düşünmediğimiz bir sistem düşünmüşler. Komple bloğu döndürerek daha etkin bir soğutma çözümü sağlama yoluna gitmişler. Ancak hani bir taraftan da sıvı soğutmanın yaygınlaştığını düşünürsek, örneğin en son IBM süper bilgisayarlarında da yaygın bir şekilde kullanmaya başladı. Hani ilginç bir çözüm olabilir. Sadece bekleyip görmek lazım. Maliyet, ısı ve gürültü arasında, tabii buna bir de enerji tüketimini ekleyelim, İdeal dengeyi sağlayabilirse pazarda başarılı olur.
Başarılı olacaktır mutlaka. Şimdi bir diğer haberimiz de robotlarla ilgili. İsviçre'yi bilim adamlarından bahsedeceğiz. Genelde biliyorsun bizde çok fazla kullanılır
haber. Gazetelerin özellikle arka sayfalarında, sayfalarında İsviçre'li bilim adamları.
Evet, ismi geçmeyen bilim adamları. Bizde de isimleri olmayacak bu gençlerin. Ne yapmışlar? Şimdi robotlara baktığımızda genel olarak en büyük sıkıntıları, tamam, uçan robotlar var, yüzen robotlar var, koşan robotlar var. Fakat bunlar bir arıza olduğunda, yani düştüklerinde, çarptıklarında ya da bir deliğe sıkıştıklarında orada kalıyorlar ve insan müdahalesine ihtiyaç duyuyorlar. Aslında robotların en büyük sıkıntılarından bir tanesi bir hata olduğunda, yani ters giden bir şeyler olduğunda bunu düzeltememeleri. İsviçre'de bilim adamları da arkadaşlar düşünmüşler, ya demişler bir robot yapalım. Bu tip sıkıntılarda baş edebilecek düzeneklere sahip olsun. Ve gerçekten de uçan bir robot yapmayı başarmışlar. Eğer robot bir yere çarpıp düşerse de bir yere sıkışırsa, üstündeki değişik teçhizatlar sayesinde deliklerden çıkabiliyor, sıkıştığı noktadan kurtulabiliyor. Çok da başarılı bir çalışma olmuş ve geleceğe ışık tutan bir çalışma yapmışlar.
Zaten hani robotlar için hakikaten temel sorunlardan bir tanesi hareket kabiliyetleri. Çünkü takıldıkları zaman insan müdahalesi olmadan çıkamıyorlar. Ya da hareket kabiliyetleri zayıflayabiliyor, bazen kaybedilebiliyor. İşte bunlara İsviçre'li bilim adamlarının yaptığı, hakikaten bu İsviçre'li bilim adamı da biraz özellikle gazeteli kameradan dolayı ağzımıza dolandı. Zaten bir İsviçre'li bilim adamları, bir de Kanada, Nevada'da yapılan araştırmalar var. Burada yapılan çalışmaya baktığımızda 4 tane ayak var prototip cihazın üzerinde ve muhtemelen bunun cihazın içerisinde jiro gibi çeşitli sensörler var. Cihazın o anki yük durumuna ya da yük binen ayağın durumuna göre bir takım ağırlık dağılımları yaparak aslında üzerindeki ek teçhizatlarla beraber tekrar düştüğü yerden hareket kabiliyeti kazanabiliyor. Hani bunun benzer uygulamaları çeşitli ekipmanlarda, araçlarda var. Örneğin otomobillerden bahsetmek gerekirse bazı sistemlerde otomobilin yere basan ayağına ekstra güç aktararak aracın kendini toparlamasını olanak tanıyan bir takım sistemler var. Burada tabii cihaz prototip aşamasında olduğu için tam anlamıyla hangi teknolojilerin ve sistemlerin kullanıldığını açıklamış değiller. Ancak ayaklardaki yapı itibariyle sensörlerin kullanımını düşünürsek eğer, bir şekilde ağırlık dağılımı ve ekstra yük, yere basan ayağa ekstra yük vererek cihazın tekrar kendini toparlaması gibi bir yöntemin kullanılacağı akıllara gelmiyor değil, ama tabii detayların açıklanmasını beklemek lazım.
Tabii gösterilen videoya baktığımızda zaten cihaz üzerindeki ayaklar sayesinde sağa sola tutunarak kalkabiliyor. Kendini düzeltebiliyor ve permaneler dönmeye başlayınca tekrar uçmaya başlıyor.
Aynen öyle.
Hatta son kısımda da bir delikten çıkarken göstermişler ki bence önemli konulardan bir tanesi gelişecektir ve geliştikçe de daha fazla alanda bu tip teknolojilere sahip robotları göreceğiz. Çünkü aslında bu bilimsel bir araştırma ve amacı da robotların zorluklarla baş edebilecek hale gelmesi. Yani bir şeyler ters gittiğinde kendini toparlayabilmesi önemli konularda ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Şimdi robotlardan başladık. Ben bir robot haberiyle devam etmek istiyorum. Burada Volvo'nun bir çalışması var. Google'ın insansız araçlarını biliyorsunuz. Zaten biraz evvel de bahsettik. Bunlar otoyolda kendi başlarına gidebilmek üzere tasarlanmış durumdalar. Fakat aynı insansız araç projelerine devam eden şirketler var. Bunlar insansız demeyelim de daha çok sürücüye yardımcı olan, sürücünün araç içindeyken direksiyonu bırakıp yola devam etmesini sağlayan sistemler yapmaya çalışıyorlar. Aslında biraz
yarı otomatik
sistemler, yarı otonom sistemler diyebiliriz. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapan firmalardan bir tanesi de Volvo. Volvo aslında otomatize edilmiş, robotlaştırılmış trenler üstünde çalışıyor. Bu teknolojideki amaç da mesela bir konvoy halinde bir yere gideceksiniz. Diyelim ki 3 araç çıktınız, aynı iş yerine doğru gidiyorsunuz. Sonuçta hepiniz aynı yolu izleyeceksiniz. Aynı şeyleri yapacaksınız bir yerden bir yere giderken. Volvo diyor ki en öndeki yapsın yapacağını, hangi yoldan gideceğine karar versin, hangi hızla gideceğine karar versin. Arkasına takılan araçlar da onu takip etsin. Yani aslında burada insan zekasını takip eden robot sistemden bahsediyoruz. Araç kendisi nereye gideceğine karar vermiyor. Ön tarafta aracın içinde, öndeki aracın içinde bir insan var, kullanmaya devam ediyor. Fakat arkadaki sürücüler direksiyonu bırakıyorlar, araç öndeki aracı takip etmeye devam ediyor. En son yapılan denemede 200 km yol alınmış ve 85 km saat hızla giden araçlar hiçbir hata olmadan sürüşü tamamlayabilmişler, öndeki aracı takip edebilmişler
otoyolda. Gerçek trafik koşullarında yapılan bir test.
Evet, bunun önemli testlerden bir tanesi.
Şimdi burada temel amaç aslında şu, tren mantığını otomobillere uygulayabilmek. Hani trende de nihayetinde bir makinist var, arkadaki vagonlar tamamıyla en öndeki vagonun hareketine göre hareket ediyorlar. Burada tabii Volvo'nun kullandığı asıl sistem şu, lazer işaretleme kullanarak arkadaki aracı takip ediyor. Tabii Volvo zaten güvenlik ve sensörleme teknolojileri konusunda çok uzman bir firmadır. Yıllardır zaten pek çok güvenlik teknolojisinde öncülük etmişlerdir. Pek çok teknolojiyi sektöre tanıştırmışlardır. Tabii bunun dışında burada farklı teknolojiler devreye girebilir. Örneğin kuruş kontrol gibi, hız sabitleme gibi. Örneğin şerit kontrol sistemi gibi bir takım teknolojilere destek unsur olarak kullanılacaklardır. Bu hani Google'ın yaptığına göre daha basit, uygulaması daha kolay bir sistem. Çünkü önde zaten içinde insan olan bir rehber araç var. Arkadakiler sadece lazer işaretlemeyle ve her aracın içerisinde belki saniyede binlerce işlem yapabilen ufak bir süper bilgisayarın hesaplama yeteneğini kullanarak araçları otonom bir şekilde kendi kendine gitmeleri sağlanabiliyor. Zaten şu anki videodan da görülebileceği üzere aracın içerisindeki insanlar direksiyonu bırakmışlar, gaz sokuyorlar, kitap okuyorlar, kahve içiyorlar. Hani bu güzel bir şey ve pratik hayata geçmesi daha kolay gibi görünüyor ki yine tekrar altını çizelim. Yapılan test 200 kilometre belki az gibi görünebilir ama gerçek trafik koşullarında yapılması
evet, önemli bir konu gerçekten. Ve başarıyla tamamlanması sevindirici. İleride bu tip teknolojiler yaygınlaştıkça otoyollar daha güvenli hale gelebilir. Tabii öndeki sürücünün güvenli şekilde sürdüğünü varsayarsak.
Bu tabii diğer taraftan hani toplu taşıma konusunda da bir takım yeni kapılar açabilir. Çünkü
doğru, otobüsler aslında birbirini takip edebilirler.
Örneğin hani biz şu an metrobüs sisteminde kullandığımız sadece sabahları belki yola çıkan gerçek metrobüsler hani şoförsüz gitmeye tasarlanmış şekilde planlanmış metrobüsler ama tabii bunların öndeki araç şoförsüz gitse bile arkada kullanılan Mercedes otobüsler mesela şoföre ihtiyaç duyuyorlar. Hani bu takım programları farklı araçların arka arkaya insansız gitmesi açısından hani bu tür teknolojiler ileride
yararlı olacaklardır mutlaka. Yine konulardan bir tanesi de yine askeri bir konu. Şimdi baktığınızda askeri silahlara hepsinin eninde sonunda piyadeye kadar indiğini ve piyadelerin de ateşli silahlarda mermi kullandığını hepimiz biliyoruz. Çünkü ne kadar fazla uçağa sahip olursanız olun, ne kadar fazla gemiye sahip olursanız olun, tanklarınız olsun, eğer bir bölgeyi kontrol altında tutmak istiyorsanız mutlaka piyadelerle oraya girmeniz gerekiyor. Piyadelerin de kullandığı silahlar mermi atıyorlar. Mermi teknolojisine baktığımızda aslında çok da fazla bir ilerleme yok. Hani zırh denen mermiler falan var ama bunlar nesillerdir var, yıllardır var, kullanılıyorlar. Sertleştirilmiş metaller kullanıldığı zaman mermi bir şekilde zırhı delip geçebiliyor. Ve mermi mantığına baktığımızda ise silahtan çıkarken o yivlerin kullanılarak merminin bir dönüş kazanması genelde iyi bir şey olarak söyleniyor. Böylece mermi yoluna daha hızlı bir şekilde, daha kesin bir şekilde gidiyor ve hedefe daha fazla zarar verebiliyor. Yeni geliştirilen bir mermi sisteminde mermi artık dönmeyi bırakmış durumda ve içine yerleştirilen bilgisayar sayesinde ise yolda giderken hareket edip hedefe doğru yönlenebiliyor.
Kendi hedefini buluyor
evet,
yani.
Evet, kendi hedefini buluyor. Mini füzeler olarak düşünebilirsiniz bunları. Gülüyor İçinde 8 abi. Bitlik bir işlemci var ve 8 bitlik işlemci saniyede 100 farklı işlem yapabiliyor. Lazeri takip ediyor sistem ve silahın altındaki lazer eğer bir yere hedefliyorsa siz mermiyi nereye ateşlerseniz ateşleyin daha sonrasında oraya doğru gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Rüzgarlı hava şartlarında ve amatör kişilerin ilk atışlarında %90 oranında atışı arttırabildiği, daha isabetli atışlar yaptırabildiği hesaplanmış şu anda. Tabii henüz bir prototip yok, bunlar tamamen simülasyon programlarında elde edilmiş veriler. Şu an bilgisayar ortamında çizilmiş mermi resimlerini görüyorsunuz zaten. Çok ham bir proje yapılmaya çalışılıyor. Umarız bu teknoloji dost amaçlar hani kötü yönlenmesi için kullanılır. Çünkü gerçekten yapana çok büyük avantaj sağlayacak bir proje. Bu tip mermilere sahip olan herhangi bir cihaz çok ölümcül olabilir.
Biz bunu artık lazer güdümlü mermi mi diyelim? Tam olarak
lazer güdümlü mermi demek aslında en doğrusu olacak. Çünkü lazer ışını takip eden mermilerden bahsediyoruz
ki
burada.
Ki bu teknolojiyi zaten biliyorsun yıllardır pek çok ülkenin pek çok silahlı kuvvetleri ağır silahlarda bunları kullanıyorlar. Lazer güdümlü füzeler, bombalar vesaire
top tarzı mermisi bile var aslında.
Kullanılmakta. Yani bu derece artık tüfeklere kadar inebilecek olması hani dost amaçlı kullanılır mı kullanılmaz ayrı mesele. Onu tartışabiliriz ama en nihayetinde askerdeki o hedef vurma yarışını belki indirebilir. Çünkü erler arasında yapılan bir şey vardır. Hani hedef 12'den vurma yarışması. Artık herkes hedef 12'den vuracak gibi. Çünkü lazeri işaretlediğiniz zaman hedefe
mermi bir şekilde yolunu buluyor.
Hani akan su yolunu bul derler ya. Burada da artık silahtan çıkan her mermi kendi hedefini bulacak gibi
aslında
görünüyor.
Aslında burada silahın hani sıfırlaması denen bir şey vardır. Baktığınızda merminin çıktığı yerin, vurduğu yerin bir olması gibi askere giden arkadaşlar biliyorlardır. Sıfırlama derdini ortadan kaldırıyor. Silahın belki bakım maliyetlerini azaltacak çünkü bu mermileri her türlü silahtan ateşleyebiliyormuşsunuz. Çok enteresan bir gelişme olacak.
Tabii şu da var hani silahlı kuvvetler açısından düşünmek gerekirse maliyetleri de düşürecektir. Çünkü mermi israfının önüne geçecektir bu. Rastgele atılıp da boşa giden mermiler yerine.
Evet, burada attığınız vuruyor sonuçta.
Attığınızda vuruyorsunuz yani. Tabii burada bir taraftan da özel kuvvetlere daha az iş düşecek gibi görünüyor. Çünkü artık her er aynı zamanda keskin nişancı olacak gibi.
Evet, o da doğru. Özel kuvvetlerin işi daha da zorlaşabilir.
Yani evet,
çünkü düşmanın da elinde böyle bir silah olursa tabii sizin daha keskin bir nişancı doğru. olmanız pek bir şey ifade etmiyor.
Pek bir şey yok karşı tarafta çünkü herkes keskin nişancı olacak.
Evet, çok değişik bir gelişme. Yararlı bir gelişme olduğunu pek düşünmüyorum. Ama böyle şeyler geliştiriliyor. Bizim de boş durmamamız lazım. Umarım çalışıyoruzdur.
Ya, ülkelerin hani milli huzurunu bozacak bir takım girişimlere karşı bunların kullanılması en iyimser, en doğru yaklaşım olacaktır herhalde.
Evet, öyle gerçekten de savaşın her türlüsü tabii ki kötü. Son haberimiz ise uzayla ilgili olacak. Amerika Birleşik Devletleri aslında uzay dendiği ilk akla gelen devletlerden bir tanesi oluyor. Çok fazla çalışma yapıyorlar, çok fazla para harcıyorlar bu konuda. NASA da zaten artık sanki milli bir birimmiş gibi o kadar fazla reklam, o kadar fazla propaganda yapıyorlar ki. Hı-hı. Hani insanlar da bir sempati kazanıyor. Sanki NASA Türkiye'nin bir kuruluşuymuş gibi düşünebilirsin. Söylendiği zaman çok da fazla yadırgamıyor insanlar
ismini. NASA bizim NASA.
Evet, NASA bizim NASA gibi davranabiliyorlar. NASA en son uzaya gönderdiği X-37B isimli insansız hava aracı 15 aylık görevini tamamlamış. Bu görev tamamen gizli tutuluyormuş ve dünyaya geri dönebilmiş. Genel olarak şekline baktığımızda uzaya gönderilmesinden vazgeçilen uzay mekiklerinin birebir kopyası olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ve insansız bir araç olması, 15 ay boyunca uzayda bilinmeyen bir görevde yer alması ise insanlarda oldukça fazla soru işareti uyandırmış. Bu ikinci araçmış ve ikinci başarılı bir şekilde uzaya çıkıp dünyaya dönen insansız araç olmuş. Hı hı. Biliyorsunuz uzay mekikleri artık tarihe karıştılar. Programlara devam edilmeyecek. Biz dedik ki maliyetlerden dolayı devam edilmiyor vesaire şeklinde değerlendirmeler yapmıştık ki açıklama bu yöndeydi. Hı hı. Fakat görünen o ki NASA'nın elinde çok daha iyi çalışan başka teçhizatlar var ki artık onları rafa kaldırmış.
Şimdi NASA ile ilgili NASA'nın önündeki en büyük engellerden birisi şu anki Obama hükümeti onların bütçelerinde bir takım kısıntılara gitti. Onlar da ellerindeki bütçeden daha fazla verimli çıkarmak için bir takım projeleri daha verimli NASA hale getirilebilir şeklinde arka plana ittiler. Bunlardan birisi de mevcut uzay mekikleri projesiydi. Şimdi buraya baktığımız zaman bu Air Force X-37B adı verilen bu robotize edilmiş uzay aracıyla ilgili bir takım soru işaretlerini gündeme getiren Çin oldu. Çünkü bu aracın dünyaya inmesiyle Çin'in ilk kadın astronotunu uzaya yollamasıyla arasındaki o başarıyı elde etmesi arasında çok az zaman farkı vardı. Ve Çin direkt kendi başarısını kutlamak yerine Amerika'nın bu girişimini sorgulamaya başladı. Burada çıkış noktası şu, bu araç uzaya giderken çok ciddi bir yükle gitmiş. Ancak gelirken o yükten eser yok. Yani nedir bu yük?
Nereye koydun,
ne yaptın tarzında bir sürü soru işareti var. Tabii hani yıllarca kimi zaman kitaplarda, kimi zaman televizyonlarda, bazen haberlerde gördük. Uzay savaşları başlayacak mı, başlar mı? Ya da uzay güvenliği ya da uzayda ilk fırsatı yakalayan ülke olma gibi bir takım yarışmalar var. Zamanında Sovyetler Birliği Amerika'ya bu konuda hani bayağı zorlayan bir noktadaydı. Ancak bugün gelinen nokta itibariyle evet Çin'in çalışmaları var ama hani Amerika diyoruz, NASA diyoruz, bizim NASA aldı başını gitti o noktada. X-37B ile ilgili ilginç noktalardan bir tanesi şu, proje Amerikan Savunma Bakanlığı NASA arasında gitmiş gelmiş, birisi yapmış, birisi devam etmiş. İşte bir takım özel teşebbüsler var zaten hani bizim araçlarında bildiğiniz Boeing.
Yani hep bilimsel bir proje olarak devam etmemiş, savunma kısmında da yer almış. Hı-hı. Ve bu yüzden de Çin'in endişelerini haklı buluyorum.
Yani o noktada Çin hakikaten şimdi uzay yarışında öne geçmek isteyen bir ülke durumunda, çok ciddi çalışmaları var. Hatta özellikle uçaklarda, savaş uçakları konusunda da Amerikan bağımlılığını azaltacak bir takım girişimleri var. Kendi uçaklarını yapma konusunda özel çalışmaları var. Amerika'nın bu girişimini sorguluyorlar. Amerika açıklasın. Bu robot uzay aracı uzayda ne yaptı, yük nereye gitti vesaire tarzında. Ama tabii Amerika'da biliyorsun bu tür çalışmaların hepsi top confidential yazısıyla başlayan dosyalar içerisinde gidip gelir genelde. Ne açıklama yaparlar bilinmez ama çok farklı çalışmalar olduğu belli. Çünkü artık uzay mekiklerini bile robotize ettiklerine göre
yani çok farklı
orada başka şeyleri sorgulamak gerekiyor açıkçası.
Gelecek nesildeki son haberimizdi. Kapanışı ise hep böyle gelecek nesille geçmişten geleceğe doğru şeyleri tanıtıyoruz. Teknoloji yani bugün böyle kullanıyoruz, gelecekte bunu kullanacağız gibi şeylerden bahsediyoruz. Fakat son kapanış kısmında Formula 1'de kullanılan teknolojilerin tam olarak nereden nereye geldiğini çok hızlı çizgilerle görmenizi sağlayan bir animasyon göreceksiniz. Evet. Çok başarılı bir çalışma bence.
Formula 1 otomobilleri geçmişten günümüze çok değiştiler. Tasarım olarak çok değiştiler.
Ve hep günümüzdeki aslında en üst teknolojiyi kullanan sistemler.
Kesinlikle Formula 1'e ben çok büyük önem veriyorum. Çünkü ilk defa orada kullanılan pek çok teknoloji sonra zamanla bizim günlük hayatımızda kullandığımız araçlara geldi. Bugün gelen nokta itibariyle motorları küçülttüler. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde belki biyoyakıtla çalışan motorlara geçmeyi planlıyorlar. Bu programımızın sonuna koyduğumuz videoda güzel bir video. Çünkü 1950'lerden günümüze Formula 1 araçlarının hangi aşamalardan geçtiğini, bugün nereye geldiğini gösteren keyifli bir çalışma olmuş.
Keyifli bir çalışma olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.